Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana getirilen Avrupa anayasalarında sosyal ve ekonomik hakların geniş ölçüde yer alışını, bu anayasaların yapılışına katılan sosyalistlerin etkisine bağlayanlar vardır. Ancak anayasa hukuku alanında ünlü bir otorite olan Mirkin Guetzevich'in de belirttiği gibi bu görüş gerçeğin tam bir ifadesi sayılamaz. Zira sözü geçen dönemde sosyal ve ekonomik haklar yapılışına çok az sayıda sosyalistin katıldığı, hatta hiç katılmadığı anayasalarda da yer almıştır. Şu halde zamanımızda bu hakların tanınmasını belli bir siyasal veya ekonomik doktrine bağlamak, bunlarla sosyalizm ve Marksizm arasında bir ilinti kurmak tamamen yanlıştır. Bugün için sosyal hakların kabulünün kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade ederken, gerçek kişi hürriyetinin ekonomik güvenlik ve bağımsızlık olmadan sağlanamayacağını, yoksul insanların hür insanlar olamayacağını, aç ve işsiz kitlelerin, diktatörlüklerin içinde yoruldukları hamuru meydana getirdiklerini söyleyen adam bir Marksist değildir. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanlarından Franklin Roosevelt'tir. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün batılı demokrasiler adeta yeni bir uyanışla sadece siyasal demokrasinin insanları hür ve mutlu kılmak için yeterli olmadığını görerek sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerini en geniş ölçüde gerçekleştirme yolunu tutmuşlardır. Kapitalizmin ve liberal akımların en sağlam kaleleri sayılan Birleşik Amerika Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde aynı yola yönelmekten geri kalmamışlardır. Harpten sonra Batı demokrasilerinin birçoğunda ve bu arada özellikle İngiltere'de köklü sosyal ve ekonomik reformların yapıldığını görüyoruz. İngiltere'de 1945-1951 arasında İşçi Partisi iktidarı tarafından gerçekleştirilen reformların bu ülkenin sosyal yapısında yarattığı değişiklik, bir sessiz ihtilalden söz etmeye imkan verecek derecede büyük olmuştur. Burada dikkate çeken nokta, aradaki program ve görüş farkları ne olursa olsun, sosyal ve ekonomik hakların tanınması konusunda siyasal partiler arasında kayda değer bir anlaşmazlığın ortaya çıkmamış olmasıdır. İktidara geçen partinin sosyalist, liberal ya da muhafazakar eğilimde olması, yeni hakların benimsenmesi konusunda önemli bir değişiklik yaratmamıştır. Bütün bunların ortaya koyduğu gerçek şudur ki, günümüzde sosyal hakların tanınması uyanık bir toplum bilincinin gereğinden başka bir şey değildir. Sadece klasik hürriyetlerin, negatif hakların insana gerçek hürriyet sağlayabilmek için yeterli olmadığının açıkça anlaşılmış olması bu bilinci yaratmış bulunmaktadır. Bütün uygar toplumlarda artık sosyal ve ekonomik hakları içine almayan bir haklar listesinin eksik ve yetersiz kalacağına inanılmakta ve bu ortak inanç her türlü doktrin kavgalarını aşarak onların ötesinde ve üstünde yer almaktadır. 2. Sosyal ve ekonomik haklar başlı başına hürriyet sağlayabilir mi? Klasik hürriyetlerin başlı başına yetersizliğinin artık evrensel bir gerçek haline gelmiş olduğunu belirttik. Acaba sosyal ve ekonomik haklar insanı tam hürriyete kavuşturmak için başlı başına yeterli sayılabilir mi? Sorunun birinci kısmında, yani sosyal hakların tanınması gereği üzerinde hiçbir anlaşmazlık olmadığı halde, iş eski klasik hürriyetlerle yeni sosyal hakların karşılıklı önem ve ağırlığının dozlarının belirlenmesine gelince endişeler baş göstermekte, tartışmalar ve doktrin çatışmaları ortaya çıkmaktadır. Burada önce şu noktayı belirtmek gerekir. Sosyal hakların kabulü ile 1789 modeli kişi hürriyetlerinden bir kısmının eski genişliğini kaybettiği ve bazı sınırlamalara tabi tutulduğu bir gerçektir. Daha önce de işaret ettiğimiz gibi başta mülkiyet hakkı olmak üzere özel girişim, ticaret ve sanayi hürriyeti gibi hak ve hürriyetler, eski alabildiğine serbestlik ve dokunulmazlık niteliklerini artık kaybetmişler ve toplum yararına olmak üzere kayıtlandırılmışlardır. Sosyal ve ekonomik hakların tanınması çok geniş fakat büyük kitleler için sadece teorik bir hürriyet yerine biraz daha dar fakat gerçekleşmesi mümkün bir hürriyet düzenini getirmiş bulunmaktadır. Bu köklü gelişme bugün hala bırakınız yapsınlar liberalizminin hasretini çeken küçük bir azınlığın dışında herkesçe iyi, doğru ve normal olarak karşılanmaktadır. Asıl sorun bu normal gelişmenin daha ötesine geçebilmek istendiği zaman, yani sosyal ve ekonomik hakların sağlanması uğruna klasik hürriyetler tamamen bir kenara itilmek veya büsbütün arka planda bırakılmak istendiği zaman ortaya çıkar. Günümüzde bazı yazarlar bu tehlikeye işaret etmekte ve bazen sosyal adalet ve ekonomik güvenliğin bedelinin siyasal hürriyet olabileceğini belirtmektedirler. Bunlardan Profesör René Brunet'in görüşleri özellikle ilgi çekicidir. Brunet'e göre 19. yüzyıl ferdiyetçiliği, fert ile devleti birbirine hasım iki varlık olarak karşı karşıya getirmekteydi. Bu çağda devlet, kişi hürriyetlerini kısmak istediği zaman, kamu düzeni, toplum hayatının gerekleri gibi sebepler ileri sürüyordu. Bunlar kişiyi doğrudan doğruya ve şahsen ilgilendirmeyen uzak soyut kavramlardı. O gayet tabii olarak kendi hürriyetini bu kavramlara tercih ediyor ve hürriyetlerine yöneltilen herhangi bir tehdit karşısında onları canla başla savunuyordu. Fakat artık durum değişmiştir. Bugün devlet ferdin karşısına kolları hediyelerle dolu olarak çıkmaktadır. O artık müdahalesinden endişe edilen bir hasım değil, gittikçe daha geniş sosyal haklar tanımak suretiyle insanlara daha iyi yaşama şartları vaat eden, onları hayat denilen maceranın türlü rizikolarına karşı himaye eden bir dost, bir koruyucudur. Yalnız yapmakta olduğu hizmetler ve yardımlar çoğaldığı ölçüde o da karşılık olarak fertlerin hürriyetlerinden fedakarlıkta bulunmalarını isteyecektir. Fertler girişmiş oldukları bu alışverişin cazibesine kendilerini fazlaca kaptırabilirler. Acaba eşitlik ve güvenlik içinde rahat bir ömür sürebilmek için hürriyetlerinden fedakarlıkta nereye kadar gideceklerdir? Ve acaba teorik olarak eksiksiz ve dört başı mamur bir sosyal güvenlikten yararlanabilmek için hürriyetlerinden büsbütün vazgeçmeleri kendilerine teklif edilirse işi buna razı olmaya kadar vardıracaklar mıdır? Bu görüşte belli bir gerçek payının bulunduğuna şüphe yoktur. Ancak burada açıklanan endişelerin fazlasıyla büyütülmüş olduğunu da söylemek gerekir. Sosyal hakların ve sosyal güvenliğin sağlanmasına bağlı olarak genel bir tehlikenin varlığından söz edilemez. Hürriyet bilincinin ve demokratik geleneklerin kökleşmiş olduğu toplumlarda sosyal hakların tanınması, kişisel ve siyasal hürriyetlerden hiçbir fedakarlığı gerektirmiş değildir. İngiltere ve İskandinav ülkeleri gibi sosyal güvenliğin en geniş ölçüde gerçekleştirilmiş olduğu ülkelerde temel hürriyetlerin tehdit altında bulunduğu veya bunların herhangi bir kısıntıya uğradığı ileri sürülemez. Buna karşılık Profesör Brunet'in işaret etmiş olduğu tehlikenin az gelişmiş ve hürriyet duygusu köklü olmayan toplumlarda var olduğunu kabul etmek gerekir. Gerçekten yakın tarihlerdeki olaylar göstermiştir ki bazen bir parti veya bir adam yoksulluk içinde bulunan geniş kitlelerin maddi durumlarını düzeltmek ya da sadece düzeltmeyi vaat etmek karşılığında hürriyetleri yok ederek bir diktatörlük rejimi kurmak yoluna gidebilmiştir. Bunun en tipik örneklerinden biri Arjantin'deki Perón rejiminde görülmüştür. Önemli olan nokta yoksul kitlelerin bir parça refaha kavuşabilme umudu karşılığında hürriyetlerinin yok edilişine ses çıkarmamış olmalarıdır. İnsan hürriyet ile ekmek arasında bir tercih yapmaya zorlandığı zaman ekmeği seçecek olursa buna hayret etmemek gerekir. Bütün mesele onu böyle bir tercihe zorlamamaktadır. Yukarıda görüş ve doktrin ayrılıklarının klasik kişi hürriyetleriyle sosyal ve ekonomik haklardan hangisinin daha önemli olduğu, hangisinin ön planda geldiği sorunu üzerinde ortaya çıktığını söylemiştik. Sosyal hakları diğerlerini silmek pahasına başlı başına ön plana alan ve sadece ekonomik güvenliğin insana hürriyet sağlayabileceğini ileri süren materyalist görüşün doğruluğu tartışma götürür. Evet, aç ve işsiz bir insanın tam anlamıyla hür olamayacağı şüphesiz bir gerçektir. Fakat bu gerçeği tersine çevirerek karnı tok ve iş sahibi olan bir insanın mutlaka hür olduğunu iddia etmek de herhalde mümkün olamaz. Sosyal ve ekonomik güvenlik gerçek bir hürriyet ve demokrasi düzeninin başlıca şartlarından biri olabilir. Fakat başlı başına bir hürriyet düzeni yaratmak ve insanı hür kılmak için yeterli değildir. 3. Çıkar yol. Klasik hürriyetler ve sosyal haklar sentezi. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalardan çıkan sonuç ortadadır. Nasıl ki klasik kişi hürriyetleri onların herkesce kullanılmasına imkan veren, onları gerçekleştiren sosyal haklar tanınmadıkça eksik ve yetersiz kalıyorsa, sadece sosyal hakları tanıyan fakat klasik insan haklarını inkar eden bir sistem de öylece eksik ve yetersiz kalır. Şu halde yapılacak iş bu iki kategori haktan birini tercih etmek değil fakat bu iki kategorinin ölçülü bir sentezine varmaktır. 18. yüzyılın aşırı ferdiyetçi hürriyet anlayışı aslında hürriyeti ancak küçük bir mutlu azınlığın yararlanabileceği bir lüks haline getirmekteydi. Devrini yaşamış olan bu anlayışın zamanımızda yeri yoktur. Bugün hürriyeti büyük kitlelere yayabilmenin, onun herkesin yararlanmasına açık tutabilmenin bir ön şartı olarak Roosevelt'in deyişiyle yoksulluktan kurtulma hürriyetini tanımak zorunluluğu karşısındayız. Ancak burada da aksi yönde bir aşırılığa kaçmamak ve yoksulluktan kurtulma hürriyetini sonunda hürriyetten yana yoksulluğa düşürecek bir biçime dönüştürmemek gerekir. Meseleyi sadece maddi açıdan ele almak, insan değerini küçültmek demek olur. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Çağımızda hürriyet probleminin çözüm yolu eski hürriyetlerin yerine yenilerini koymak değil, fakat eski klasik hakları yeni sosyal ve ekonomik haklarla tamamlamaktır. Ancak bu suretledir ki, İnsana hem maddi hem de manevi varlığını serbestçe geliştirebilmek imkanı sağlanmış ve gerçek hürriyet düzeni yaratılmış olacaktır. 5. Bölüm. Türkiye'de kamu hürriyetlerinin gelişmesi. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda. 1. Tanzimat öncesi. A. İnsan hakları ve hürriyet kavramlarının İslam felsefesindeki yeri. Osmanlı Devleti'nde insan hakları ve hürriyet kavramlarının doğuşu ve tarihi gelişme ile ilgili bir araştırmaya, bu kavramların İslam felsefesindeki yerinin incelenmesiyle başlamak gerekir. Zira bilindiği gibi Osmanlı Devleti, kuruluşu ve yönetimi bakımından İslam dininin esaslarına dayanan teokratik bir devletti. İslam dininin kuralları özel hukuk ilişkilerini düzenlediği gibi, kamu hukukunun ana ilkeleri de doğrudan doğruya bu temellere dayanmaktaydı. Bu alandaki araştırmamızın daha ilk adımında görüyoruz ki, İslam'da hürriyet ve insan hakları kavramlarının anlamı, Batı'daki anlamlarından tamamen farklıdır. Gerek Kur'an metninde, gerek fıkıh ve tefsir kitaplarında, hürriyet kelimesinin başlıca iki anlamda kullanıldığı görülür. Bunlardan birincisi, köleliğin karşıtını ifade için kullanılan hukuki teknik anlamdır. Hür insan deyince, köle olmayan insan anlaşılır. İkincisi ise, felsefi anlamda determinizm karşıtı olarak irade hürriyetini ifade eder. İslam düşüncesinde hürriyet, hiçbir zaman Batı'daki siyasal anlamını kazanamamış ve onun ifade ettiği genişliğe kavuşamamıştır. İnsan hakları kavramı da, ki bu terime İslam eserlerinde rastlamak mümkün değildir, büsbütün değişik bir karakter arz eder. İnsana sırf insan olarak bir değere sahip olduğu için, kendi varlığına ve yaratılışına bağlı bir takım hakların tanınması söz konusu değildir. Toplum içinde fertlere tanınan haklar, her türlü iktidarın kaynağı ve yeryüzü devletinin de gerçek sahibi ve hükümdaranı olan Tanrı tarafından bağlanmış imtiyazlardır. Gayet dar bir çerçeve içinde beliren bu Tanrı lütuf ve imtiyazları, mahiyet bakımından olduğu kadar gaye bakımından da batılı anlamda insan haklarından farklılık gösterir. Gerçekten bunlar insana maddi ve manevi varlığını geliştirmek için serbestlik sağlamaktan çok, onu çeşitli tehlikelere karşı korumak ve disiplinli bir toplum düzeni içinde güvenliğe kavuşturmak hedefine yönelmiştir. Tarihi ve sosyolojik açıdan bakıldığı zaman, İslam'da insan haklarının bu derece dar ve sınırlı bir anlama bürünmesinin nedenleri kolayca anlaşılır. İslam öncesi Arabistan'da ve Orta Doğu'da görülen göçebe hayatı hiçbir otorite tanımayan, tamamen başıboş, düzensiz ve anarşik bir hayat tarzıydı. Bu yaşama halinin, Hobbes'un tasvir ettiği tabiat halinden pek farklı olmadığı söylenebilir. Kan gütme, adam öldürme, yağma, zorbalık ve hırsızlık bu devrin yerleşmiş usulleriydi. İnsan hayatının hiçbir değer taşımadığı bu dönemde mülkiyet hakkına saygı diye de bir şey yoktu. Kuvvetin hak sayıldığı ve en kuvvetlinin daima haklı olduğu bir yaşama düzeni, daha doğrusu düzensizliği içinde, insan insanın kurdudur sözünün doğrulayıcı bir örneğini görmek mümkündür. İşte İslamlık bu huzursuz, güvensiz, anarşik yaşama tarzı yerine, her şeyden önce insan hayatını güvenlik altına alan bir toplum düzeni getirmek istemiştir. Gayesi insana hürriyet sağlamak değil, aksine geçerlikte olan anarşik hürriyet anlayışını daraltmak ve insanların davranışlarını belirli sosyal kalıplar içine sokmaktır. O zaman için kişiyi devlete karşı, devlet otoritesine karşı korumak fikri belirmemişti ve beliremezdi de. Zira ortada henüz gerçek anlamda yerleşmiş bir devlet otoritesi yoktu. En önde gelen mesele ve başlıca kaygı insanı kendi soydaşlarına karşı korumaktı. Onu diğer insanların kötülüklerinden, baskılarından, yağmalardan, zorbalıklardan kurtarmaktı. Ve bunu yapacak olan devlete de en geniş ölçüde kudret ve otorite sağlamaktı. Bu tarihsel ve sosyolojik nedenler yüzündendir ki, İslam'da kişinin devlete karşı ileri sürebileceği, doğuştan sahip olduğu tabii haklar ya da kendi varlığına ve kişiliğine bağlı insanlık hakları fikirlerine rastlamıyoruz. İslamiyet'te bu anlamda, bu mahiyette bir hak ve hürriyetler doktrini gelmemiştir. Din kurallarının kişiye tanıdığı en önemli hak, kişisel güvenlik hakkıdır. İslam ülkelerinde yaşayan herkesin can ve mal dokunulmazlığı, ağır ceza tehdidiyle sağlanmak istenmiştir. Yeryüzünde idam, el ve ayakların kesilmesi, kırbaç, sürgün cezaları, ayrıca ahirette büyük azap ve işkence tehdidi. Başlıca temel hak diyebileceğimiz bu güvenlik hakkı yanında, kişilere şan ve şöhretin korunması, eşitlik hakkı, kardeş muamele görme hakkı, adalete kavuşma hakkı, kamu hakları arasında da ibadet hakkı, suçluların cezalandırılmasını isteme hakkı, ganimet hakkı, yeraltı servetine katılma hakkı gibi bazı haklar tanınmıştır. Görülüyor ki bu liste klasik insan hak ve hürriyetleri kavramında mahiyet itibariyle hayli değişik, kapsam itibariyle de hayli dardır. Şüphesiz zamanla ve sosyal çevrenin şartlarına göre bu darlık ve kısıtlılığı yadırgamamak gerekir. Ancak önemli olan nokta yukarıda adı geçen hakların yüzyıllar ve yüzyıllar boyunca aynı kalıp içinde donup kalmış ve hiç gelişmemiş olmasıdır. Esasen değişmesi ve gelişmesi de pek beklenemezdi. Çünkü bu bir tutam haklar demeti statik dini hukukun bir parçasını teşkil ediyordu. Gerçekten İslam hukuku kaynağı ilahi olan doğrudan doğruya kutsal kitaba ve Tanrı sözüne dayanan bir hukuktur. Tanrı sözü Kelamullah ise ne değiştirmeye ne de buna eklentiler yapmaya kimsenin yetkisi yoktu. İslam hukuk sisteminde ve siyasal düşüncesinde hürriyet fikrinin çok küçük ve sönük bir yer tutmasına karşılık adalet kavramına büyük önem verildiği görülür. Kur'an ısrarla bu kavram üzerinde durmuş ve halifeleri daima halka karşı adil olmaya davet etmiştir. Kur'an 6-153 22-42 28-25 İslam düşünürleri de hükümdarların mutlak iktidarını yumuşatmak ve keyfi idareye kaymasını önlemek amacıyla adalet ilkesinin kutsallığını belirtmişler ve adil olmayı halifeliğin başlıca vasıflarından biri saymışlardır. Ancak söylemek gerekir ki bu alanda ortaçağ Hristiyan felsefesinde özellikle Thomas Aquinas'ta görüldüğü gibi sistemli bir çaba, teolojik dogmaları siyasal açıdan değerlendiren köklü bir sentez çalışması göremiyoruz. İslam uleması hükümdarın adalet ve şeriat esaslarına uymak gerektiğini söylemekle beraber bunu hiçbir zaman bir temenniden öteye götürmemişler ve bu esaslara uymasa dahi, başka bir deyişle keyfilik ve zulüm yoluna sapsa dahi hükümdara mutlak itaati tavsiye etmişlerdir. Bu konuda en ileri fikirlere sahip olduğu bilinen 14. yüzyıl hukukçusu İbn Taymiyye bile bir yandan hükümdarın Tanrı buyruğuna aykırı olan emirlerine uyma zorunluluğu olmadığını söylerken, öte yandan bunlara açıkça karşı koyma seçeneği karşısında gerilemektedir. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasal kuruluşu içinde hürriyet ve insan hakları kavramlarının yeri ve değeri araştırılırken, İslami görüşün yukarıda açıklanan esaslarının göz önünde bulundurulması gerekir. Bundan da hemen anlaşılır ki, Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar, hükümdarın mutlak iktidarını sınırlayan ve fertlere insan olarak bazı haklar tanıyan bir hürriyet anlayışı kendisini göstermemiştir. Gerçi Osmanlı uleması genel olarak diğer İslam uleması gibi siyasal iktidarın katılığını dini akidelerle yumuşatmayı düşünmüşler ve zaman zaman sultan halifeye şeriata uyma tavsiyesinde bulunmaktan geri kalmamışlardır. Ancak bu tavsiyeler sadece platonik bir mahiyet taşıyor ve siyasal alanda herhangi bir pratik güvence oluşturmaktan uzak bulunuyordu. Hükümdarın tam anlamıyla mutlak yetkilerini bir takım yeryüzü prensipleri ile kayıtlamak ise akıllardan bile geçmiyordu. B. Batılı anlamda hürriyet ve insan hakları kavramlarıyla ilk karşılaşma. Osmanlı İmparatorluğu bu konuyu İslami mutlakiyet havası içinde 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da esmeye başlayan hürriyetçi fikir akımlarına tamamen kapalı kaldı. Hatta Fransız ihtilali patlak verdikten sonra dahi uzunca bir süre İhtilalin anlamını getirdiği yeniliği ve doğurabileceği sonuçları kavrayamadı. Diğer Avrupa monarşileri ihtilalin tutuşturduğu hürriyet kıvılcımlarının kendi ülkelerine sıçramasından endişe ederlerken, Osmanlı Devleti böyle bir endişeden tamamen uzak ve kayıtsız görünüyordu. Fakat aradan birkaç yıl geçince durum değişti. Fransa, Napolyon'un İtalya zaferinden sonra Venedik Cumhuriyeti'ne ait bazı Adriyatik adalarını ilhak ederek Osmanlı İmparatorluğu'na komşu gelmişti. Bu arada Fransızların Mora ve Arnavutluk halkı arasında bağımsızlık ve cumhuriyet fikirlerini yaydıklarına dair haberler gelmeye başlayınca ve hele Napolyon'un Mısır'ı istilaya hazırlanmakta olduğu anlaşılınca Osmanlı İmparatorluğu da ihtilali tehlikeli görmekte öteki Avrupa devletleriyle birleşti. Fransa Cumhuriyeti'nin yayılma siyasetinin ortaya çıkardığı bu çatışmadan sonradır ki Osmanlı devlet adamları ilk defa olarak ihtilalin fikir muhtevasını araştırmak gereğini duymuşlardır. Bu araştırma sonucunda keşfedilen gerçeklerin ise tam anlamıyla tatsız bir şok etkisi yarattığı görülür. Bunu Reisül Küttab Ahmet Atıf Efendi'nin 1798 yılında Muvazene-i Politikiye hakkında yazmış olduğu rapordan anlıyoruz. Atıf Efendi tarafından divana sunulan bu raporda etraflıca belirtildiğine göre Fransız ihtilali dinsizlerin ve bozguncuların kafalarından çıkmış bir fitne ve fesat ateşinden başka bir şey değildir. Voltaire ve Rousseau denen zındıklar ve onlar gibi diğer maddiyatçılar uzun zaman peygamberleri ve hükümdarları küçük düşüren, dinsizliği kışkırtan, eşitlik ve cumhuriyeti ballandıran fikirler yaymışlardır. Halkın büyük bir kısmı da bu zehirli fikirlere kanarak, kendilerini bu dünyada tam mutluluğa kavuşturacağı sanısıyla eşitlik ve hürriyet ilkelerine yürekten bağlanmışlardır. Halk vicdanından Allah korkusunu silen ve onu türlü kötülüklere sevk eden ihtilalin fesatçı ve bozguncu önderleri, bununla da yetinmeyerek, insan hakları adını verdikleri beyannameyi bütün dillere çevirip yaymak suretiyle, her yerde halkı meşru hükümdarlara karşı ayaklanmaya davet etmişlerdir. Daha sonra Osmanlı Devleti bir yandan Mısır ve Suriye'de Fransız istilasını silahla durdurmaya çalışırken, öte yandan da ihtilal propagandasını karşı propaganda ile önlemek amacıyla, şimdiki deyimle bir ideoloji savaşına girişiyordu. Bab Ali tarafından Mısır ve Orta Doğu'da dağıtılmak üzere Arapça olarak yayınlanan bir beyannamede, Fransız ihtilalinin yaymaya çalıştığı fikirlerin din ve ahlakı ifsat edici yalan ve hezeyanlardan ibaret olduğu, ihtilalcilerin ise şeytanın bayrağı altında birleşmiş kötülük ve kafirlik denizinde yüzen kimseler oldukları belirtilmekte ve bütün İslamlar bu din düşmanlarına karşı cihada davet edilmekteydi. Aslında Osmanlı Devlet adamlarının Fransız ihtilal ideolojisinin siyasal hürriyet ve eşitlik ilkelerinden çok, imparatorluğun Türk olmayan unsurları arasında bağımsızlık fikrinin yayılmasından endişe duydukları görülür. Gerçekten de 1789'da Fransa'da tutuşturulan hürriyet ateşinin Osmanlı Devleti'nde halkın içine bir kıvılcım sıçratmış olduğu ileri sürülemez. İnsan hakları ve hürriyet ideallerinin ilk serpintileri çok zaman sonra ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı kültürüyle temasa geçen aydınlar yoluyla gelmeye başlayacaktır. Ondan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda girişilen ıslahat, reform hareketlerinin gerçek bir hürriyet idealinden ilham ve kaynak aldığını söylemek mümkün değildir. Zaten Avrupa'da da Fransız ihtilalinin bayraklaştırdığı prensipler Napolyon'un yenilgisinden ve Viyana Kongresi'nden sonra bir süre küllenmiş, daha doğrusu büsbütün söndürülmek istenmiş ve ancak 1830'lardan itibaren yeniden canlanmaya ve yayılmaya başlamıştır. İnsan haklarının Avrupa ülkelerindeki gelişme şekli ve temposu ile Osmanlı Devleti'nde bu alanda görülen gelişmeler arasında esaslı farklar göze çarpar. Batı'da bilindiği gibi insan hak ve hürriyetleri genel olarak halk hareketleri şeklinde gelişmiştir. Reformcu ve hürriyetçi akımlar hemen daima aşağıdan yukarıya doğru gelmiş ve kendilerini yukarıdakilere ister istemez kabul ettirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise ıslahat tedbirlerinin yukarıdan aşağıya doğru geldikleri görülür.